Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlı durumdur. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bakıcısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra Ekicim.
Nasılsın hayatım?
Gaspa uğramış gibiyim hayatım. Sen nasılsın?
Ben de öyleyim. Anayasal haklarım gasp edilmiş gibi. Senin de değil mi?
Benim de öyle. Anayasal, insan haklarım. Bütün.
Bütün.
Ekonomik haklarım.
Bütünüyle bir gasp halinde gibiyim.
Yani hiçbir ülkeye milliyetçi yaklaşmak istemem ama böyle ne bileyim 5. dünya ülkeleri sokakları gibi sanki her şeyim gasp edilmiş gibi.
Adeta
bu hafta gasp haftası.
Gasp haftası.
Biz de şuurumuzu kaybetmişiz artık tamamen ağlanacak halimizi kahkahalarla gülüyoruz gasp haftası diye.
Kalkın kriz var. Modumuz budur yani ne yapalım. Gerçekten karalar bağlamış vaziyette bir hafta geçirdim. Psikolojik olarak oldukça yıprandım ve artık takip etmesek mi acaba bu haberleri ya dedim. Ama tabii ki bir yandan takip edilmesi de maalesef ki gereken haberler. Böyle gittim geldim yani bu hafta ben de.
Bir de tek yapabildiğin takip etmek ya.
Evet. Ya. İzlemek o diziyi yani.
Evet. Çok affedersiniz. Yani andaval bakmakla yetiniyoruz sadece. Bir de o çok acayip yani.
Çok.
Neyse.
İstersen hemen sosyal medyalarımızı hatırlatalım ve bölüme başlayalım. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast.
Hepsinden önemlisi Kreasos hesabımız CobraCobraPodcast. Buradan artık yani
her türlü desteğinizi bekliyoruz.
Yapmayacaksanız da destek artık biz de bölüm bölüm çekmeyeceğiz. Bari delirmeyelim. Gaspı bu kadar derinlerde hissetmeyelim en azından.
Gündem Can Atalay tabii ki. Can Atalay'ın
vekilliğinin düşürülmesi. Tabii gündem Can Atalay deyince başlık olarak evet ama tema olarak çok daraltılmış bir şey oluyor. Can Atalay'dan bir adım genişletelim. Gündem aslında Can Atalay'ın seçilme hakkının gasp edilmesi. Bir adım genişleyelim. Hataylıların, depremzedelerin seçilme hakkının gasp edilmesi. Bir adım daha öteye gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bir milletvekilinin bütün anayasal ve TBMM'nin iç tüzüğüne dair haklarının gasp edilmesi. Hepsini geçelim. Bizim hepimizin bütün vatandaşların oyunu veren, vermeyen, o oyu sayan, tutana, imza atan, bu seçim sürecine her türlü dahil olmuş bütün bireyler seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesi gündem.
Bir yandan da Anayasa Mahkemesi kararlarının
hiçe yani sayılması.
Diyelim hadi kibarlaştıralım.
Kibarlaştıralım değil doğrusunu söylüyorum. Hiçe sayılması. Yani. Göz ardı. Göz ardı yani bundan sonra Anayasa Mahkemesi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüleceği sorusuna
"Bugün tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Meclisin de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor."
yanıtını verdi.
Neden peki Leyla Şahin'in cevabı konuşuluyor? Çünkü kendisi zamanında üniversiteye gidemediği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. Bu ortaya çıktı. Bunu yapabilmesi için de tabii ki önce bir Anayasa Mahkemesi süreci geçirmesi gerekiyor. Yani işte Leyla Hanım'a Danıştay veya herhangi bir Yargıtay dairesi dönüp Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkemesi, ben de Yüksek Mahkemeyim. Gidemezsin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Ben senin üniversiteye gitmene müsaade etmiyorum deseydi acaba ne olurdu diye hani bu yollardan geçmiş birinin en azından bir empati yapması beklendiği için herhalde haber olmuş.
Tabii ki ama dündür bugün biliyorsun yıllar önceymiş bu. Fikirler değişiyor.
Bir de o zamanlar Anayasa Mahkemesi üyeleri işte tarafsız cumhurbaşkanı, koalisyonlardan oluşan meclis falan öyle çok sesli bir yerdi. O yüzden bir olmayacak kararlar falan çıkıyordu hep. Şimdi artık ne Anayasa Mahkemesi ne Yargıtay böyle tek renk, tek tip. Çok nadir böyle işte Can Atalay'ı serbest bırakın gibi kararlar çıkıyor. Onlar da dediğimiz gibi göz ardı. Dündür bugündür. Dün memlekette demokrasi vardı, hukuk vardı. Şimdi ileri demokrasi, ileri hukuk var. Bir de bunda tekrar altındakta da fayda var.
Bu arada Bekir Bozdağ okudu bu kararı da mecliste.
Benim dikkatimi çeken unsur Bekir Bozdağ değil de böyle o kadrajı da öyle bir ayarlamışlar ki arkasındaki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazı.
Evet.
Çünkü Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından egemenliğe kayıt ve şart getirildi. Ve bunun fezlekesi Bekir Bey tarafından okumak nasip oldu kendisine de.
Kendisi okuyamadı zaten. TİP, CHP, DEM Parti'nin vekilleri tabii ki orada bir olay çıkarttı. Bir arbede yaşandı.
Nümayiş.
Kendisine de bir anayasa fırlatıldı.
Evet, bayağı ağzına fırlatıldı. Yani denk geldi. İyi bir hedef. Çiymiş kim attıysa.
Atan kişinin de kim olduğu ortaya çıktı. CHP'li vekil Aysu Bankoğlu'ymuş kendisi.
Planlı bir şey değildi. Anayasayı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım.
kendisini eski Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'in yolundan gittiği için tebrik ediyorum. Umarız yarın dolara o kadar da çıkmaz diyormuşum. Yok öyle bir şey. Artık anayasanın öyle bir şeyi kalmadı.
Kalmadı
Türkiye'de.
Zaten. Yani, eski bir kitap zaten biliyorsun.
Ya at, işte,
modası geçmiş bir kitap.
İster meclis başkanına at, ister Bekir Bozdağ at falan, öyle kriz yaratacak bir şey kalmadı.
Değil,
evet. Artık anayasanın.
Öyle bir kitap değil. Artık çok satanlardan biri değil.
Biri değil.
Yenisi yazılıyor.
Şimdi her şey o kadar yeni ki.
Uzaydayız.
Uzaydayız yani artık bir yandan.
Bir uzay anayasasının.
Bir yer çekimsiz ortamda bir anayasa yazılsın Türkiye'ye, yakışır.
Yakışır.
Yeni Türkiye'ye yer çekimsiz anayasa.
Tabii TİP lideri Erkan Baş en dikkat çeken açıklamaları her zaman olduğu gibi o yaptı. Ne dedi?
Cemal Adan okumadı, Numan Kurtulmuş okumadı, Sırrı Süreyya Önder okumadı ama Bozdağ okumayı kabul etti. Bazen suçlu olduklarını bildiklerini yanlarında tutarlar, en pis işlerini onlara yaptırırlar.
Diyerek
bir benzetme yaptığını varsayalım biz.
Zannediyorum ki şeyden bahsediyor bu. Bekir Bey'in de bir zamanlar biliyorsun dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti mecliste. Ama işte bugün gelir bu işleri de yaptırırlar diyor hatlı olarak Erkan Bey.
Erkan Baş tabii bununla da yetinmedi. Twitter hesabından
darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz.
Çağrısı yaptı ve insanlar o gece sokaklara çıktılar. Çeşitli yerlerde toplandılar. Ama tabii çok kalabalıklaşılamadı.
Başta bahsettiğim aval aval bakma hali hepimizin üstüne nedense bir yapıştı kaldı.
Bunun neden sesini de bu hafta Nevşin Mengü çok sinirli bir haftasındaydı. Kılıçdaroğlu'na çok sinirlendi. Kılıçdaroğlu yüzünden insanlar evde oturmaya alıştı. Aman çıkmayın AKP'ye yarar. Aman oturun oturduğunuz yere AKP'ye yarar diye diye insanları sindirdiğini düşündüğünü söyledi. Bana da bir tık mantıklı geldi yani. Şimdi Kemal Bey'in de o ılımlı, pozitivist, aman evde otur, aman ağzımızın tadı kaçmasın tavrı.
O karşı tarafından baktığında da ben de şunu söylerim o zaman. Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozitif bilmem ne tavrı siyasetten çekildiği için sokağa çıkma güdüsü, isteği ve öfkesi daha fazla arttı insanlarda.
Evet işte o yüzden engelleyen Kılıçdaroğlu'ymuş bunu, sen de onun altını çizmiş oldun bu söyleminle.
Doğru. Dedeme bak sen. Abi ama Kılıçdaroğlu da öyle bir insanmış. Alçacık boyu var, türlü türlü huyu var bir insan yani Kılıçdaroğlu.
İşte o kısa ve yumuşak tavrından ötürü insanlar evlerde kaldılar.
Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun ve sert tavrından dolayı mı
İnsanlar kalmayı tercih kalmayı ettiler? Tercih ettiler. Her demek. İkisi de olabilir. Siz neden kaldığınızı
hemen yazın. Ama lütfen sesli mesaj değil, yazın. Hepimizin okuma yazması var. Sesli mesajlarıyla podcast yapmayı tercih edin.
Bu konu konuşulurken de herhalde bu kadar gülünmemiştir hiçbir programda diye düşünüyorum.
Ya ne yapacaksın başka?
Bu arada.
Yani sokağa çıkmak var, çıkabiliyorsan yiyorsa çık. Veya işte böyle kahkahalarla gülersin. Tunini takıp gezersin. Aynen. Yapacak bir şey yok yani bu saatten sonra.
Biz Hunilik olduk artık. Olduk, 136. olduk. Bölümümüz Kobra Biricim. Biz Huniliyizdir.
Ben böyle şey kuma falan gömülmeye ihtiyacım var. Bir arkadaşımla böyle tensel temas esnasında ampul değiştirirken şeyi açık, anahtarı açık unutmuş. Bu şakırt diye elektrik çarptı. Böyle bu kadarı da dedim. Olmaz yani. Çat diye ses çıktı. Yani 136 bölümde hakikaten olmuş.
Öyle bir
yani.
Birikme.
Birikme. Hunilik.
Dokununca çarpıyorsun.
Çarpıyorum artık.
Hunilik.
Hunilik.
Bekir Bozdağ da tabii ki sessizliğini bozdu ve yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.
Alnım ak, başım dik.
Demiş bu iktidar...
Dik konusu değil mi?
Evet ya, seviyorlar.
Çok.
Seviyorlar.
Bir dik olduğunu hep belli etme isteği ve ihtiyacı. Dimdikler.
Dimdikler. Hep her şeye karşı, hep sürekli dimdikler ya.
Neyse, Allah daha çok versin.
Amin, amin. Çünkü öyle olmayınca daha öfkeli, daha böyle her saldırgan. Şeye saldırgan falan oluyorsun. O yüzden dimdik olmaya devam ederler umarız ki.
Can Atalay unutuldu. Bozdağ üzerinden şey yapılıyor. Gülen terör örgütü başıdır, defalarca söyledim. 13 sene önceki sözü getirip daha sonrasını yok saymak haksızlıktır. Benim zekatım beni eleştirenlere yeter.
biter, çöplüğü karıştıranlar ellerini kirletir.
Çöplüğü karıştıranlar ellerini kirletir.
Evet, doğru.
Atasözü mü?
Atasözü.
Atasözü ve geyimler sözlüğü yani.
Benim zekatım beni eleştirenlere yeter.
Çöplüğü karıştıranlar ellerini kirletir. Ben bunu daha çok sevdim.
Evet.
Benim zekatım beni eleştirenlere yeter. Sayın Cumhurbaşkanımız ekolünden.
Evet.
Çöplüğü karıştıranlar ellerini kirletir. Demirel ekolünden.
Evet.
O da böyle...
Atasözleri.
Hem her anlama gelen, atasözü değil bu ya, İpe dizmiş kendisi besbelli. Evet. Bekir Bozdağ'ın bizzat şahsi sözü yani, imzasını atabilir altına. Böyle hem bir yandan hiçbir anlam ifade etmeyen hem de bir sürü anlam ifade edebilecek cümleler kurmak Sayın Demirel'in becerisiydi. Bozdağ'da maşallah yani.
Eksik kalmamış.
Eksik kalmamış. Tabii aklı yerinde ve rasyonel insanların dikkatini çekmesi gereken şey ise bak 13 sene önce öyle dedim, bugün öyle demiyorum.
Değiştim ben. Aa, niye kabul etmiyorsunuz? Evet. Bu kadar.
Evet. Niye kabul etmiyorsun?
Ben ettim. Yani zaten mecburum.
Kişisel gelişim vardır.
Vardır.
Vardır. Gerekirse sponsorluğunu da alırız.
Alırız.
Kişisel gelişim isteyene gerekirse adres kobralarda, artık bir zahmet bu kişisel gelişimciler bir ulaşsın bize. Kim lütfen olduklarını onlar anladılar.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yaptı.
Meclis Başkan Vekilimize kitapçık atılması milli iradeye büyük bir saygısızlıktır.
Değildir. Atılan şey çünkü bir kitapçıktır. Tam yani anayasa bir şey falan. Kitapçık.
Bir de hani o sırada zaten o kitapçığın üstünde tepinildiği de düşünülünce...
Yani ister
sanki milli iradeye tek saygısızlık bu değilmiş gibi o sahilede değil mi?
Yani o artık o baktığın şey, o atılan şey anayasa olmaktan çıkıp kitapçık
haline geldiği bir ortam oluşmuş zaten yani.
O yüzden o dakikadan sonra ister vur ister okşa ister sev ister dur yani. Ne yaparsan yap o kitapçığı yani. Hadi gidelim seçime.
Seçim gündemi haydi. Tabii ki son günlerin en popüler ismi Murat Kurum'la başlayalım.
Bak alışalım artık.
Kentsel dönüşüm üzerine yüksek lisansı olan Murat Kurum'la başlayalım.
Artık evet, doğrultmama gerek kalmadı. Yavaş yavaş öğreniyorsun.
CNN Türk'te Ahmet Hakan ve Fulya Öztürk'ün sorularını cevaplamış kendisi bu hafta. Çok zor sorular soruldu. Kendisi terledi adeta.
Yani şimdi bir kere tarafsız bölgede. ve karşılarında sordukları sorulardan da açıkça belli olduğu üzere aktüel. Gazeteciler var. Kendisi de kaç yaşındasınız? Neresi burası?
falan gibi bir muhabbet silsilesi.
Siyaset programından ziyade böyle bir altın günü.
Edasında
bir röportaj geçirdiler. Ahmet Hakan kalmadı tabii ki programda. Köşesinde de değerlendirdi.
Bir sonraki gün bu.
O en sevdiği şey.
Zaten birinin programını arkasından bir yazıyor. Evet.
Dedikoducu teyze gibi ya.
Ne demiş?
İzlenimlerim şöyle.
Bir de bunları başlıklandırmış. Seviyor biliyorsun en sevdiği başlıklandırmış.
Alt başlıklar.
Alt başlıklar, üst başlıklar.
Polemik. Polemiğe girmemesi gerekiyor. En büyük sınavı bu. Kendisini zor tutuyor gibi geldi bana. Bakalım ne kadar tutacak.
Vallahi çok uzun süre tutamayacakmış gibi.
Bir de yani bu öyle gerekiyor, böyle gerekiyor. Ahmet Hakan Bey ne ara bu kadar akil birey oldu yani bu konuda.
Bunlara karar verir oldu.
Evet yani.
Portre. Genel olarak şunları söyleyebilirim. Alçak gönüllü bir portre çiziyordu. Doğaldı, içtendi. Gülümsemeyi hiç ihmal etmiyordu.
Keşke ortalama bir Türk insanı da deseydi.
Deseydi tam olurdu. Herkes içinde aynı şeyleri söylüyor. Alçak gönüllüydü. Doğaldı, içtendi, gülümsüyordu.
Ne diyecek o kelime şeyi o kadar, kapasitesi.
En az 10 kişi için daha böyle yazdı.
Yani.
İddia. Trafik sorunu ve deprem sorunu en iddialı olduğu iki alan. Bu iki alanda sular seller gibi konuşuyordu.
Bu senin de sürekli dikkat çektiğin alan.
Bu arada... bu alanlarla ilgili konuşmak çok kolay.
Evet.
Biz de konuşuyoruz. Yani. Ay şurayı şöyle yıksalar, böyle yapsalar, şöyle güçlendirseler, bu kadar daireyi şuna çevirseler, bunu böyle planlasaydı. Çok kolay. Mevzu yapabilmek. Mevzu onu uygulayabilecek, işte o ekonomiyi, süreci bilmem neyi hazırlayabilmektir.
Bir de kendisi 20 yıldır süren iktidarın bir parçasıydı. Üstelik ve üstelik çevre
bakanıydı yani. Evet.
Bizzat kendisinin uğraşması gereken
alanıydı. Yetki alanıydı bir de yani falan.
Tabii böyle bu tarz şeyler de olunca ekstra bilgiler.
Ama şöyle düşün, işte yüksek lisans yapıyordu o dönem gibi.
Evet.
Şimdi tamamladı yüksek lisansını, İstanbul'u kentsel dönüştürmeye geliyor.
Geliyor.
Geliyor.
Adeta onun için geliyor değil
tabii
mi? Bir dozerin üstüne bindi geliyor.
Böyle böyle şeyler var ya, beton döken böyle uzun ay, hortumlu makine, ona böyle onun hortumu tutulmuş geliyor böyle fışır fışır sallana sallana.
Hitabet. Konuşması süper akıcılık kazanmış, önemliliğiyle önemsizi iyi ayırıyordu. Vurgularını hep doğru yerlerde yapıyordu.
İyi konuşmayı biliyor diye de tebrik etmiş Ahmet Bey'in beklentisini bu kadar düşürmesi.
Bir de bak nasıl sinsi sinsi dokundurmayı da hiç eksik etmiyor. Akıcıydı demiyor. Akıcılık kazanmış
diyor. Yani yoksa önceden.
Önceden konuşmayı da beceremezdi demeyi ihmal etmiyor yani.
Ama Ahmet Bey'in üslubu böyle. Böyle. Laf sokuyor zaten sinsi, sürekli. Sinsi sinsi. Evet.
Avantaj. En büyük avantajı şu. İnandırıcılık sorunu yok. Bunun farkındaydı. Ve bu farkındalıkla verdi tüm mesajını.
Evet. İnandırıcılık gibi bir sorunu yok.
Evet. Öyle bir niyeti yok
niyeti
yani.
Yok. Çok
ya
açık.
Öyle bir soru. Evet, çok açık. Ahmet Bey'in bile dikkatini çekecek kadar açık ya. Ya ister inan ister inanma gibi bir hali var.
Evet. Çok cool. Çok rahat.
Çok. Farkında çünkü her şeyin yani.
Akıllı.
Akıllı.
Proje. Gayet kapsamlı, ayakları yere basan, iyi planlanmış projeler açıkladı. Demek ki hazırlıklıymış.
Biz izleyemediğimiz için kaçırdık o yayını. Tüh.
Tüh.
Realizm. Bir yönü daha dikkat çekti. Uçmuyordu. Süper gerçekçiydi. Rakibini asla hafife almıyordu.
Yani ben olsam ben de alamam. İki kere seçim kazanmış bir rakip var karşısında neticede. Ve anketlerde de önde gözüken bir rakip. Gerçi Murat Kurum anket yaptırdım 2 puan öndeyim dedi ama bilmiyorum. Yani Ahmet Hakan'ın gözlemleri böyle ama Murat Kurum gerçekten de süper gerçekçi vaatler verdi bu hafta.
Hanımefendileri evlerin kapısına kadar götürecek İETT otobüsü
vaadi verdi.
Kaldı ki biliyorsun İstanbul'un dar ve kıvrımlı sokakları her sokağa bir İETT otobüsü girecek münasiplikte.
Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle.
İstiyoruz ki belediye otobüsünden inen hanım kardeşlerim evlerine güvenle gitsin. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evinin kapısına kadar bırakacak.
İlk cümle çok güzel. İstiyoruz ki belediye otobüsünden inen hanım kardeşlerim evlerine güvenle gitsin.
Ama tabii işte sorular doğuruyor.
Sadece hanım kardeşim değil, bütün kardeşlerim.
Bir de neden güvenli evlerine gidemedikleri sorusu. Yine kendisini 20 yıldır süren bir iktidarın parçası olduğu gerçeğiyle de yüzleşiveriyorum ister istemez.
Bir de işte çözüm İETT şoförünün hanımefendilere eşlik etmesi değil.
Pembe otobüs önerisi de yapar yani haftaya.
Çözüm hanımefendilerin eşlik edilme ihtiyacı duymayacaksızın rahatlıkla tek başlarına istedikleri saatlerde, istedikleri yerlerde seyahat edebilecekleri, gezebilecekleri, dolaşabilecekleri bir ortamı sağlamak. Bir de bu da asla belediye işi değil yani, kaldık ya, anlatabiliyor muyum? Bu memleketin iç işleri var, kolluğu var, yargısı var yani. Neyse,
var oğlu var,
var
ama.
Oğlu var ama Murat Bey bak gerekirse İETT şoförlerini eve bıraktıracak sizi kızlar, yaşadınız. Yaşadınız, taksiye binmiyoruz artık, İETT'ler kapıya kadar bırakıyor.
Süper gerçekçi bir vaat. İnandırıcılık sorunu yok.
Düşünsene mesela işte ben bazen Taksim Küçükçekmece otobüsüne biniyorum. Böyle ağız ağza insanlar şey dediğimi, benim evin kapısından geçiyor. O insanlar Küçükçekmece'ye devam edecekler falan.
Kendisi bu hafta bütün televizyon kanallarını gezmeye yeminliymiş gibiydi. Candaş Tolga'ya da katıldı TV100'e.
Candaş Tolga'ya bu arada Türkiye İşçi Partisi Bakırköy Belediye Başkan adayı Bilge Hanım da katıldı. Bilge Hanım benim şahsen çok sevdiğim, Tekirdağ'dan da milletvekili adayıydı tipten. Çok sevdiğim, çok böyle fikirleri, hayatta bakış açısı çok hoş bir hanımefendidir. Candaş Tolga demişken onu izlemelerini yavru kobralarıma tavsiye ederim.
Kesinlikle hemen izleyeceklerine eminim.
Ama Murat Kurum'un katıldığından hemen sonra tabii.
Tabii.
Murat Kurum herkesten ve her şeyden çok daha önemli.
Önce gelir değil mi? Kendisi bu programda
130 bin canımız depremde gitti. 11 ilde deprem oldu. İstanbul 11 ile yetişir.
Dedi ve Twitter'da tabii ki olay bir anda büyüdü. Fahrettin Bey'in olduğu düşünülen hesaplar hep bir elden düzeltmeye çalıştılar. Candaş Tolga da hemen bir düzeltme tweet'i attı.
Bu sayının 6 Şubat depremleriyle alakalı değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremlerden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olduğunu
ifade etmiş Murat Kurum.
Ben olsaydım şöyle toparlardım bunu. Can derken ne kadar türcüsünüz? Ben insan, hayvan, kedi, köpek, inek, herkesi kapsayarak bütün canları söyledim
diyebilirdi ama o 100 yıllık Türkiye tarihindeki depremleri kastettim demin. O artık Murat Kurum'un bileceği iş. Böyle düzeltme geldiği için bu habere böyle yayınlamak durumundayız. Dezenformasyona bu programda geçit yok. Asla.
Gerekirse benim İETT şoförüm evimin kapısına bırakacak.
Hiç gerek yok. Hiç özellikle gerek. Böyle konularda asla. Asla. Neyse, doğrusu burada odur. Diğer adaylara gidelim. Hadi artık hadi. Murat Kurum yeter.
Yeter.
Kendisi zaten üst düzey. Seçimleri de %85 oyla kazanacak gibi gözüküyor.
Hali hazırda da kentsel dönüşümle ilgili yüksek lisansı da var. Bindi buldozer'a geliyor.
AK Parti'nin Diyarbakır adayı Halis Bildene gidelim. Kendisi sokakta esnaf ziyareti yaparken bir simitçiyle karşılaşıyor. Ve cebinden 100 TL'yi çıkarıp
dağıt bu tezgahı
diyor.
Ben olsam simitçinin yerinde o 100 liraya geri verir, cebimden bir yüzükler çıkarır, git buradan derdim kendisine.
Simitçi de diyor ki
bu paraya simit gelmiyor ki.
10 tane simit alınıyor 100 liraya yani, çünkü. Evet. İnanılmaz.
Veya bir poşetin içine 10 tane simit koyup al kendin dağıt derdim yani.
Yapılması gereken o.
Bu yani.
Ama simitçi vermedi simitte. Aa nasıl gelmiyor ya ha ha falan diye adam da orada şakaya vurdu.
O da bizim gibi işte gülüyor. Hunilik.
Hunilik. Meral Akşener bu hafta olaylı bir grup toplantısı yaptı. Her hafta olduğu gibi aslında. Billboard asmak istemişler İstanbul'a ve bir gerekçeyle asılmamış billboardları. Meral Hanım da bunu Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığını ima eden bir grup toplantısı düzenledi.
Birileri istiyor ki billboardsuz seçim kampanyası yapalım. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane.
Ya hanımefendi daha geçen elini tutup...
Cumhurbaşkanı evet, adayı oluyordu yani. 6 ay geçmedi üstünden. Şokundayım. Şokundayım yani. Ekrem Bey de konuyla ilgili tabii ki yok böyle bir şey dedi.
Ya memlekete emanet edecektiniz siz bu insanı. Şimdi masalar billboard... masaları yıktın ayol bu adam için diyormuşum.
Yani şimdi billboardumu astırmıyor ya, diye çıkıp da şikayet etme yani. Lütfen.
Parasını ödediğimiz ve onaylanıp basımı yapılan billboardlarımız fotoğrafları çekilip birilerine gönderilmiş. Sonra şirkete İstanbul'dan bir telefon gelmiş. Bunları 3 büyük şehirde de asmayacaksınız denmiş. Sonra eş başkan deyince kızıyorlar. Yakında suçu da şirketlere atacaklar.
Diye de giydirmiş de giydirmiş.
Eş başkan neden diyorlar? Dem Parti aday çıkarmıyor mu pek çok yerde?
8-9 Şubat gibi bir tarih söylemişler. O tarihte bu konuyla ilgili açıklama yapıp aday göstereceğimiz yerleri adaylarımızı tanıtacağız demişler.
Kaldı ki galiba 12 Şubat'a kadar mı ne herkesin vakti var.
Hı hı.
O yüzden yapacak bir şey yok yani bekleyeceğiz. Bakalım kim kimle birlikte kim kimle değil.
Ama yani Meral Hanım'ın da 3 ay önce Cumhurbaşkanı adayı olun lütfen diye masaları devirdiği dediğin gibi tabiri caizse insanlara bugün billboard'umu astırmıyorlar ha diye çıkışması da bana manasız geliyor. Neyse boş ver gidelim koltuk altı kıllarını tıraş eden birine. İstersen Muharrem İnce'ye gidelim.
Kendisi yerel seçimlerde CHP ile işbirliği yapmayacaklarını açıkladı. Zaten partinin kuruluş amacı CHP ile işbirliği yapmamak değil mi ki?
Zaten. Yani. Yapacak olsaydı otursaydın oturduğun yani. Yerde. Yani. Ama bir yapacak gibiydi. Ekrem Bey ile buluştu ve destekliyorum falan açıklaması
i̇şte
yaptı.
İşte Muharrem Bey hep öyle yapacak gibi.
Gibi.
Cumhurbaşkanlığını da kazanacak gibiydi. İlk cumhurbaşkanlığı adaylığında seçimi kazanacak gibiydi. İkinci adaylığında seçimden çekilecek gibiydi.
Dene dene vuruşacak gibiydi.
Videolarda oynayacak gibiydi falan ama hiçbirini de yapmadı.
Yapmadı. Görüşmelerin ardından CHP kendisinin belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe başkanlığı istediğini ve ay yok o kadar da veremeyiz dedikten sonra İnce'nin bu işbirliğinden vazgeçtiğini duyurdu.
Bu arada bakar mısın yani İzmir'i bana ver, sen iki bir şehir al, ben küçüğünden iki tane tabii, büyüğünde tabii. Esnaf lokantasında tabuldota yemek söylüyor yani.
Aynen. İşte ben ama haftalardır bunu söylüyorum ve şikayet ediyorum ya zaten. Benim bunu söylemekten dilimde tüy bitti yani. O belediyede demek ki bir 50-60 oy alıyorlar ki bu pazarlıkları yapıyorlar birbirleriyle. O insanları da nasılsa bize oy veriyorlar diye görmek, evet. Garanti görmek. Dükkan gibi işletiyorlar yani buraları.
Tabii dükkan devrediyorlar
sanki. Dükkan devrediyorlar sanki.
Senin de dediğin gibi ama esas soru burada. Peki biz neredeyiz bu denklemin?
Yani.
Evet o oluyor. Sorulması gereken soru.
Çok hani doğru. Ne için sana versinler, ne yapacaksın, nasıl işleyecek bu belediye falan bunlar anlaşılan hiç konuşulmuyor.
Hiç.
Bu seçim dönemi resmen kanıtı oldu adeta. Evet. Bunlar bu meselelerin hiçbir yerinde yok.
Bu seçim dönemi bunlar artık ayyuka çıktı. Bu artık Freudian sürçme mi dersiniz? Tamamen artık yaşlılıktan hepsinin dilinin ayarı kaçtı mı? İtiraflar seçimi oldu yani.
Bütün ülkece hunilik olduk hayatım. Herkes o rahatlıkta artık.
Evet evet.
Birbirimizden saklayacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Herkes her şeyin ne olduğunu çok açık ve net görüyor. Artık yalanlara da gerek yok, oyalamaya da gerek yok. Hunilik takılıyoruz yani. Bu arada CHP İstanbul ilçeleri dahil olmak üzere 209 belediye başkan adayını açıkladı bu hafta. En dikkat çekenler Ataşehir adayı Onursal Adıgüzel. İsmini çok sık duyuyoruz seçim dönemlerinde.
Kendisini bir önceki seçimi kaybettirdiği turunda istifa ettirmemişler miydi? Allah Allah. Maltepe'de Esin Köymen. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yine Muhittin Böcek olarak devam etme şuursuzluğunda bulunmuşlar.
O da Lütfü Savaş gibi skandal kararlardan biri.
Bu arada daha skandalını söyleyeyim. Bazı Büyükşehir Belediye Başkanları adayları için Lütfü Savaş ve Muhittin Böcek de dahil çekiltirilecekler.
İddiası.
Dedikodusu, söyleme işte Sözcü TV'de, orada burada bir yerlerde falan. Bayağı dillendirildi. O çok daha büyük rezalet olur diyor. Bu insanı aday göstermişsin her şeye rağmen. Yetmemiş manyak oyalıyor mu de neyse böyle bir açıklamada bulunmuşsun. Üstüne bir de geri çektiriyorsun o adayı.
Rezillik.
Yani. Üç aşama. İkincisi sıvama, üçüncüsü geri çekilmede tüyünü dikme olurdu. İyi ki Muhittin Böcek ve diğer isimleri aday göstermekle ilk aşamayla yetindiler.
Özgür Bey gibi manyak oy alacaklar diye düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tekrar aday olmayacağını biz de söylemiştik.
Olamayacağını
biz de söylemiştik. Cemil Tugay oldu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Tunç Soyer de aday gösterilmeyeceğini parti toplantısından 5 dakika önce öğrendiğini söyledi. Yaşananları siyasi nezaketsizlik olarak niteledi ve
siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yapılıyor
dedi. Sen de geçen hafta benzer şeyler söylemiştin.
Tunç Bey ama tabii nezaketsizlik diyerek kendisinin ne kadar kibar, naif falan bir insan olduğunu söylüyor. Çünkü bu yapılana nezaketsizlik herhalde en minnoş tanım olurdu.
Çünkü kimi aday göstereceğiz diye toplantıya girecekler ama girerken Tunç Bey'e diyorlar ki sen aday değilsin.
Malumun ilanı Tunç Bey'in aday olamayacağı zaten belliydi. Yani Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesiyle birlikte Tunç Soy'un aday olamayacağı belli olmuştu. Çok acayip yani bunlar.
İşte yine bizim olmadığımız bir masa daha. Burada işte Tunç Bey'in ne yaptığı ne burada, ettiği hiç önemli dahi değil.
Burada Tunç Bey'in de olmadığı da bir masa yani.
Aynen.
Tunç Bey tam olarak kurunun yanındaki yaş.
Aynen.
Ve göz göre göre.
Göz göre göre.
Neyse geçmiş olsun. Tugay Bey'e başarılar dileyelim.
Başarılar dileyelim. Yine enteresan adaylıklardan biri CHP'nin Tarsus Belediye Başkanı adayı Ali Boltaç. Esnaf ziyaretinden bir video paylaştı bu hafta.
Esnafa ilginç tavsiyelerde bulunmuş aday.
Bugün burada bir tespih 300'e satıyorsan turist geldiğinde 600'e satarsın. Bu kardeşine güven.
Diye
o istedi.
Tavsiyede akıl verdi.
Akıl verdi. Akıllara durgunluk verdi desek daha doğru olur.
Öyle ama şimdi İstanbul'da da taksiciler taksimetreyi gösterip bu diyormuş dolar.
Öyle turistik yerlerde zaten her şey iki katı fiyatı. Turist tabii. Gelince orada özellikle TL/ML'de yazmıyor ki 30 yazıyor mesela üstüne. Tabii. Euro, dolar, Türk lirası. O canı ne isterse kim gelir kim varsa karşısında.
Küçük altın, yani. Bilezik.
30 akçe. Her şey olabilir yani. O an karşısında kim varsa ona göre değişen bir şey. O yüzden sen de bulduğunu kazıkla demiş belediye başkanı adayına bak ama tavsiyeler de yeni Türkiye artık.
Evet. Evet. Boşuna Altın Kobra ödüllerini yılın trendi seçmedik dolandırıcılığı
ya. Gerçekten. Yıllara kim, yön veren kobralar.
Kim kime neyi iteleyebilirse.
Aynen öyle. Programdan önce seninle kişisel konuşmalarımızda da dedik ya gerçekten bu süreç tam olarak herkesin nasıl daha fazla para kazanabilirim diye delirdiği ve birkaç ay içerisinde %100 zamlarla karşılaşacağımız.
Çok acayip değil mi? %100 zamı bekliyoruz yani
çok
hep
acayip.
Birlikte.
Çok acayip. Ve işte herkes de buna hazırlanıyor aslında bireysel olarak. Öyle canhıraş bir savaşta mıyız diye tokat atan kadınlar evet. Savaştayız yani.
Huniliyiz. Herkes delirdi.
Evet savaşmayalım, sevişelim. Hunilerimizi takalım.
Delirince soyunmak da kolay oluyor.
Değil mi?
Böyle kafamıza birer huni çırılçıplak sokaklarda koşalım bence memleketçe.
Şurasındayız. Tırnak kaldı zaten. Tırnak kaldı evet. Tırnak gerçekten. Kaldı yani. Bu arada seçim pusulası kurası da çekildi ve AK Parti yine seçim pusulasının ilk sırasında yer alacak parti çıktı. Ahmet Hakan tabii ki köşesinden buna bir yorum yapmayı ihmal etmedi.
Kura çekilmiş, partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belli olmuş. AK Parti pusulada birinci parti olmuş. Çok şanslı bu parti abi, gerçekten çok ballı.
Gerçekten de öyle.
Kaç seçimdir
şans hep Cumhurbaşkanımızdan yana.
114.000'de 1 miymiş ihtimali, öyle bir şeymiş.
Ya.
Ya.
Ama işte ihtimallerin partisi zaten AK Parti. Bir ihtimal daha var.
Var. O, o da İzmir işi. Tombala kura, tombala kura yani.
Diyelim ve Ahmet Hakan'ın kendi köşesine gidelim. Tabii. İki haftadır özlediği Avru Kobralarımız. Her mesaj atan Ahmet Hakan köşesi istiyoruz. Yazdılar iki haftadır. Biz de kırmayalım madem. Kırmayalım. Sanki ekonomik bir savaşın ortasında değilmişiz gibi. Sanki kitapçıklarımızın üstünde tepinilmiyormuş gibi Ahmet Hakan köşesine gidelim.
Gidelim.
Sanat,
aktüelite,
moda,
siyaset,
magazin,
televizyon,
değinmeler
ve gerçeküstü düşler.
Ahmet Hakan Köşesi.
Ahmet Hakan Köşesi.
Kendi kendime en çok sorduğum sorular. Şimdi kendi kendinize soruyorsa bana ne, niye yazıyorsun bunu yani? Koskoca.
Zaten.
Sor kendi kendine, cevaplayamaya da ver inşallah ya.
Nelermiş?
Ben şimdi ne yapacaktım ya?
Belli bir yaştan sonra çok normal.
B12 tavsiye ederim kendisine.
Kedim Sekter şu anda ne düşünüyor acaba?
Onu araştırıyor bilim insanları da yıllardır. Belki bu konuda makaleler okuyabilir.
Yani hiç gerek yok.
Okumayı da çok sevmiyor gerçi. Doğu Perinçek kitabını okuyordu en son.
Sekter ayol sana ne yani?
Yani Sekter ne düşünebilir yani. Bir kedi?
Ben bu saçma filmi neden ısrarla izlemeye devam ediyorum?
Ya izleme.
Ahmet Bey'in hayatı gerçekten bir film açıp onu izlemek istememekle geçiyor gibi.
Yapmayın bu kadar Ahmet Bey. Kendinize bu işkenceyi bırakın beğenmediyseniz. Herkes her filmi sevecek diye bir şey de yok.
Ve hepsini izleyip fikir beyan etmek zorunda diye bir şey de yok.
Hiç değilsiniz.
Ya bırakın Ömür Gedik yapıyor o işleri zaten.
Bir de fikri beyan etmek konusunda sıkıntı da çekmiyorsunuz. Günü geliyor gastronomi konuşuyorsunuz. Gün geliyor ekonomi konuşuyorsunuz. Gün geliyor siyaset konuşuyorsunuz. Gün geliyor kendi kendinize sorduğunuz sorulardan bahsediyorsunuz. Gün geliyor kedinizden bahsediyorsunuz. Gün geliyor jacuzzi'de boğulmaktan bahsediyorsunuz. Yani bazı filmlerle ilgili eleştirilerde de bulunmayı verin. Yapmayın bu işkenceyi kendinize yani.
Çok tatlı bir öneri.
Ben bu saçma ortama nasıl düştüm abi?
Onun cevabını siz vereceksiniz.
Onu biz bilemeyiz.
Terapilerde hep yaparlar ya Kobra 2'cim, işte 12 yaşındaki Kobra 2'ye ne söylemek isterdin falan diye. Çok isterdim Ahmet Hakan'ın 13-14 yaşındaki Ahmet Hakan'a gidip böyle şu anda böyle ortamlardayım, ben bu ortamlara sence nasıl düşmüşümdür diye sormasını. O İmam Hatip'li Ahmet Hakan ne söylerdi, ne hissederdi acaba, çok merak ediyorum bu Ahmet Bey'in düştüğü ortamlarda.
Her şey neden bu kadar komik ve ben neden gülmüyorum?
Çok özel bir birey olduğunuzdan, ortalama bir Türk insanı olmadığınızdan olabilir.
Yo, Hunisi eksik.
Hunisi eksik.
Ya işte. Huni taksın, nasıl gülüyor her şeye bizim gibi.
Her şey ne kadar da komik aslında.
Evet.
Değil mi?
Başta kendisi olmak üzere.
Bu arada. Kendisi böyle yazılarını okuyup burada güldüğümüzü görse ne hissederdi acaba?
Mutluluk duyardı gençler. Tabii. Benimle gülüp eğleniyorlar, keyifli, hoş vakit geçiriyorlar diye.
Kendisinden tabii ki iki haftadır bahsetmediğimiz için Alper Bey'in uzaya çıkmasıyla ilgili de bir sürü yazı yazmış. En dikkat çekeni ise...
Alper Gezer Avcımız uzayda en çok özlediği yemeği açıklamış. Güveç.
Bunu da birinci haftada açıkladı ya. Henüz o böyle bir yemek özlemeyi falan, o üstümdeki heyecanı atamazdım ben
tabii
o kadar zamanda.
Tabii zaten neye uğradığını şaşırıyorsun. Evet. Nasıl gittim, nasıl geldim, neredeyim?
Ya şey diyor Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşurken, Sayın Cumhurbaşkanımız kilo mu aldın diye soruyor. O biliyorsun çok body shaming en sevdiği şeylerden birisidir. Ondan sonra yok diyor, burada diyor yer çekimsiz ortam olduğu için diyor kan diyor böyle yüzümüze fazla geliyor, yüzümüz gözümüz şişiyor diyor adam. Daha ona alışamaz insan güveç özledi. Aklına güveç mi gelir ya? Ama bu Alper Gezer Avcı'nın hatası da değil. Sakarya Üniversitesi ile canlı bağlantı yapmışlar. Oradaki üniversite öğrencisi soruyor bu soruyu.
Harika. İşte bak ne güzel üniversitelerimizde, ne güzel öğrencilerimiz, ne kadar derin sorular sorabiliyor.
Bak bir de fırsat eşitliğine bak.
Tabii.
Sakarya Üniversitesi'nde okuyorsun. KTÜ falan böyle veya herhangi bir teknik ağırlıklı üniversitede değil. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorsun. NASA programıyla canlı yayın yapıyorsun. Ya. Ne soracaksın? Tabii ki en özlediğin yemek ne diye sorarsın.
Acaba ben uzayda olsam hangi yemekleri özlerdim diye sordum kendi kendime.
Demiş Ahmet Hakan.
Ve kendi kendime verdiğim yanıtlar şunlar oldu. Burada arada sırada yiyorum ama uzayda tantuniyi kesin özlerim.
Tantuniye karşı bir fetişi var gerçekten. Seviyor. Çok anlıyor, seviyor. Ama işte belli bir yaştan sonra kolay oluyor. Nemli, küçük minik parçalar halinde falan lüp lüp yutuyordur onu çiğnemeden. Dişleri çıkardığında bile rahatlıkla yiyebildiği bir şeydir.
Sayın Cumhurbaşkanımızı aratmıyorsun.
Değil mi? Ben de onu düşünüyordum. Tam nasıl ifade etsem derken sen söyledin.
Lahmacun abi, lahmacun nasıl da gözümde tüter.
Burnumda tüter veya gözümde. İşte canım çeker falan, gözümde tütmek.
Islak hamburger, acılı. Diğer astronotlara nasıl anlatırdım bunu özlemeyi acaba?
İçeriğinde hamburger zaten, internasyonel olarak hamburger deniyor. Tomato sos var bir de içinde. Bak ya, çok zor değil yani, anladın mı? Domates, tomato, sos. Ama ıslak hamburger demişken şu parantezi açmayı önemli görüyorum. Islak hamburger yiyeceksek arkadaşlar, asla Kızılkayalardan yemiyoruz. Kendilerinin Gezi Parkı zamanında neler yediğini biliyoruz. Bilmeyenler araştırsın, ona göre yesinler de ne yiyecekse diye bunu söylemek görevmiş gibi geliyor biraz.
Bir de sıcak yenen bir şeydir ıslak hamburger zaten. Sıcak yedikten sonra bir anlamı yok onu diye düşünüyorum. Aynen, Ahmet Hakan'dan yeter hayatım. Daha net bir isme gidelim bence. Sayın Cumhurbaşkanımıza gidelim. Net deyince de o, değil mi?
Tabii.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet! İmamoğlu'na seslendi bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımız.
İmamoğlu lüks evde yaşıyor. Benim vatandaşım çürük evde yaşıyor. Saraylarda ve lüks içinde yaşayıp ülkesinin vatandaşlarından bir haber olanlardan bu gariban halkın sandıkta hesabını soracaktır.
Gerçekten... Saraylarda ve lüks içinde yaşayıp ülkesinin vatandaşlarından bir haber olanlardan bu gariban halkım sandıkta hesabını soracaktır mı demiş.
Evet.
Bu kadar şeffaf.
İşte.
Evet.
Artık yani biliyoruz hepimiz.
Evet.
Neyi yani saklayacak ki Sayın Cumhurbaşkanımız, değil mi? İmamoğlu lüks evde yaşıyor. Evet. Vatandaşımız Türk evde yaşıyor. Doğru. Saraylarda lüks içinde yaşayıp ülkesinin vatandaşlarından bir haber olanlardan da bu gariban halk sandıkta hesabını sorar diye biz yıllardır bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı temennideyiz. Evet. Yıllardır. Ama ikimizin de temennisi tutmadı.
Vallahi bilemeyeceğim. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımızın temennileri genelde tutmasıyla meşhurdur yani.
Tutar genelde yani. Ama bu temennisi bir türlü tutmuyor.
Tutmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız,
kadın kıraathaneleri açacağız
diye de bir müjdede bulundu bu hafta.
Ya.
Çok iyi.
Çok iyi.
Çok iyi. Artık aylakçılığın kadını erkeği bilme, herkes her cinsiyet istediği gibi aylaklık yapabilecek. Çünkü yok yani, iş yok, iş yaptın mı karşılığında para yok, parayı aldın mı karşılığında ekmek yok. Ne yapacaksın?
Yok.
Kıraathaneye yani.
Çay kahve. Sohbet, muhabbet, televizyon yayınları daha ne olsun, değil mi? Orelet bile vardır.
Turşu tarifi, iskambil oyunları.
Okey.
Evet, öyle şeyler.
Twitter'da bir video gündem oldu biliyorsun geçtiğimiz aylarda.
Ben onu bilmediğim için bunu da hiç anlamadım. Ne o video?
Bu tarz benim yarışmasından.
Dün gece hiç uyumadım Nil Anka. Yoksa Nil Anka mı demeliyim, yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm?
Diye bir yarışmacı birisine söylüyor.
Makbule Hande Özyener gibi.
Sayın Cumhurbaşkanımız da metin yazarı böyle bir cümle yazmış kendisine.
Özgür Özel mi diyelim, yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin eş başkan?
Dedirttiler Sayın Cumhurbaşkanımıza. Dedirttiler
gerçekten. Adeta Kızılcık Şerbeti senaristleri gibi bir metin yazarı anlaşılan ki.
Veya işte benim sinim senaristi gibi daha ziyade.
Ya da.
Yani Kızılcık Şerbeti yazarı gibi olsa belki daha farklı.
Ya da Sayın Cumhurbaşkanımıza bak ama gençlerin de dilinden anlıyor. Popüler kültür referanslarıyla konuşuyor.
Bunun ama konuşmanın bir içeriği değil. Efendim mesela bir pankartı seslendirme olduğunu iddia edenler de var. O iddia edenlerin iddiasıdır. Ardından ama pankartlara da cevap vermiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir pankartta bu karizmanız şaka mı yazıyor.
Mika Raon meşhur etti o kalıbı da biliyorsun.
Tabii.
Şaka mı?
Şaka mı diye.
Sayın Cumhurbaşkanımız da demiş ki
karşınızda hakikat.
Şaka değil.
Bir de dimdik deseydi çok güzel olurdu.
Tam olurdu.
Kendi seçmenine de her an böyle şaka diye verecekmiş hissiyatı yaratmaya başlamış yani.
Yavaş yavaş.
Evet evet.
Değil mi?
Doğru. Ama karizması asla şaka değil. Karizması, ihtişamı, şatafatı.
Büyüklüğü, dimdikliği şaka değil.
Şaka değil.
Bu hafta kendisi Perşembe günü önemli açıklamalarda bulundu. Bugün yani. Çok uzun uzun konuştu. Kendisi dedi ki...
Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir.
80'lerin sonu 90'ların başı bitti bu Türk-İslam sentezi olayı. Özellikle de bitiren siyasetçilerden birisidir Sayın Cumhurbaşkanımız. O böyle Türk-İslam, Kürt-İslam falan onları kaldırıp tamamen ilk başta İslam çerçevesi altında onu böyle eritip potasında falan. Ama işte şimdi Suriyeli, Muriyeli mevzusu devreye girince onu böyle Türk eşittir Müslüman
gibi bir noktaya falan çekmek.
Tabii şart.
Mi? Şart.
Şart oluyor.
Bazı düzenlemeler, bazı söylem güncellemeleri yapmak bazı konularda şart oluyor.
Oluyor. %99'u Müslüman diye yıllardır söyleniyor bu ülkeyle ilgili. Kimmiş o 99? Ciddi de bir merak konusu.
İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dinin kendisine husumettir.
Eyvah.
Doğru. Burada bir tanımlama yapıyor kendisi. Bir önerge ortaya koyuyor yani. Diyor ki İslam'ın kurallarına, şeriata karşı gelmek dine husumettir.
Doğru.
Yani bunu getireceğiz, yürürlüğe koyacağız bilmem ne.
Demiyor.
Ki dese de ne olacak ki yani? Ne kaldı?
Yani.
Ne kaldı yani? Ilımlıyı geçti her şey. Hiçbir şey ılımlı değil artık Türkiye'de.
Kaynar.
Ne İslami bakış açısı, ne ırkçı bakış açısı, ne sol bakış açısı. Hiçbirisi artık ılımlı değil. Herkes kaynar noktada. Ve öyle bir yerden de baktığımızda kimse kusura bakmasın. Din dediğimiz şey böyle parçalara bölünebilir ve ona buna göre yorumlanabilir bir şey değil pek fazla. Özellikle İslamiyet tek bir kitaptan oluşan ve onu kabul ediyorsan ettiğin, etmiyorsan etmediğin bir inanıştır. Ve içinde bizzat şeriat diye kabul edilebilecek devlet yönetimine ve insan ikili ilişkilerine dair hükümler bulunan bir kitaptır. Ve evet bunu eğer karşıysan dinin kendisiyle bir husumeti mevzu bahistir. Kimse kusura bakmasın.
Doğru bir tespit. Çok doğru.
Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın da ağzından yani. Eğer işte İslamiyet'in evliliğe dair, boşanmaya dair, mirasa dair, herhangi bir şeye dair bir hükmüne karşı bir muhalefetin varsa dinin temel esaslarına karşı husumetinde söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Diyelim ve daha fazla kafa açmadan bölümü noktalayalım istersen.
Evet, sosyal medya hesaplarımızı hemen hatırlatalım ki Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast.
Her şeyden önemlisi kreatif hesabımız CobraCobraPodcast. Diyelim haftaya ve görüşürüz.
Herkesi çok öpelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı. Hadi.